Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Robert A. Johnson'ın Inner Work kitabı, Jungçu psikoloji geleneğinde rüyalar ve aktif imgeleme yoluyla bilinç dışını araştırmaya yönelik uygulamalı bir rehberdir.
İlk kez 1980'lerin sonunda yayımlanan çalışma, kuramsal bir Jung incelemesi olmaktan çok,
kişinin kendi iç yaşantısıyla düzenli biçimde çalışmasını sağlayacak bir yöntem önerir. Johnson'ın temel amacı, rüyaları rastgele ya da yalnızca kehanet gibi görmek yerine, bilinç ile bilinç dışı arasındaki anlamlı iletişimin ürünleri olarak ele almaktır. Kitap, rüyayı kaydetme, sembolleri çağrışımlarla inceleme, aktif imgeleme yoluyla iç figürlerle ilişki kurma ve edinilen kavrayışı somut bir eylem ya da ritüelle hayata katma aşamalarını açıklar. Bu yaklaşım, kişinin hazır sembol sözlüklerinden kesin cevaplar beklemesini değil, kendi duygusal ve biyografik bağlamını dikkatle dinlemesini gerektirir.
Inner work, özellikle soyut Jungçu kavramları günlük pratiklere çevirmesiyle, rüya çalışmasına giriş yapmak isteyen okurlar için önemli bir başvuru niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 4 basamaklı yöntem, rüyayı hatırlamaktan yaşama taşımaya uzanır. Johnson'ın kitabının omurgası. İçsel çalışmayı gelişigüzel düşünmekten ayıran 4 basamaklı düzendir. İlk aşama, rüyayı mümkün olduğunca kısa sürede yazmaktır. Rüyanın olay örgüsü kadar uyandırdığı duygu, baskın görüntüler ve küçük ayrıntılarda kayda geçirilir. Böylece rüya, gün içinde hızla silinen bir iz olmaktan çıkar. İkinci aşamada kişi, rüyadaki semboller için kendi çağrışımlarını araştırır. Örneğin, bir ev, yol ya da tanıdık bir insan için genel bir sözlük anlamına başvurmak yerine bu imgenin rüya sahibinin hayatındaki kişisel karşılığı sorulur.
Üçüncü aşama, rüyanın mesajını kişinin kendi tutumları ve ilişkileriyle dürüstçe ilişkilendirmeyi ister. Buradaki amaç, rüyayı başkaları hakkında hüküm vermek için kullanmak değil, benliğin görmezden gelinen yönlerini fark etmektir. Son basamak ise kavrayışın küçük, bilinçli bir davranışla ya da simgesel bir ritüelle somutlaştırılmasıdır. Johnson'a göre yalnızca yorum yapmak yeterli değildir. İçgörü günlük hayatta bir karşılık bulmadığında zihinsel bir fikir olarak kalabilir. Bu yapı, rüya çalışmasını hem düzenli hem de kişisel sorumluluk gerektiren bir uygulamaya dönüştürür. İkinci olarak, semboller. Evrensel sözlük karşılıkları değil, kişisel anlam taşıyan imgeler olarak ele alınır inner work. Jungçu düşüncedeki sembol kavramını pratik bir dikkat biçimiyle açıklar. Johnson, rüyalardaki bir nesnenin, kişinin ya da mekanın tek ve değişmez bir anlama indirgenemeyeceğini vurgular. Bu nedenle kitap, popüler rüya tabirlerindeki gibi belirli bir görüntüye doğrudan kesin karşılık verme alışkanlığından uzak durur. Bir yılan, deniz, eski bir arkadaş ya da kapalı bir oda, rüya sahibinin anıları, korkuları, arzuları ve mevcut yaşam koşulları içinde farklı işlevler görebilir. Kişinin sembolle ilgili ilk duygusu da yorum için önemlidir. Aynı görüntü bir insanda merak uyandırırken, başka bir insanda tehdit duygusu yaratabilir. Johnson'ın yaklaşımında sembol, bilinç dışının karmaşık bir durumu doğrudan kavram yerine imgeyle anlatma yoludur. Dolayısıyla yorum, bir bilmeceyi tek seferde çözmekten ziyade imgenin kişide açtığı çağrışımları sabırla izlemeyi gerektirir. Bu yöntem, rüya sahibini kendi deneyiminin etkin yorumcusu yapar. Aynı zamanda yorumun sınırını da korur çünkü her rüyaya büyük bir gizem ya da kesin bir talimat yüklemeyi önler. Kitabın değerli yanı, sembolik düşünmeyi soyut bir kuram olarak bırakmayıp, günlük not alma ve kendini sorgulama pratiğine bağlamasıdır. Üçüncü olarak, aktif imgeleme, rüya figürleriyle uyanıkken sürdürülen bilinçli bir diyalogdur. Johnson'ın en ayırt edici biçimde ele aldığı tekniklerden biri aktif imgelemedir. Bu uygulama, rüyadaki bir sahneyi ya da figürü uyanık halde, dikkatli biçimde yeniden canlandırmayı ve onunla zihinsel bir ilişki kurmayı içerir. Amaç, hayal gücünü bütünüyle kontrol ederek istenen bir hikaye üretmek değildir. Kişi, rüyadan gelen görüntünün gelişimini alan açarken kendi tepkilerini de fark etmeye çalışır. Örneğin, rüyada korku uyandıran bir figür varsa, aktif imgeleme bu figürden kaçmak yerine onun neyi temsil ediyor olabileceğini soruşturma imkanı verir. Johnson, bu sürecin pasif bir fanteziye dönüşmemesi için dikkatin, dürüstlüğün ve düzenli kaydın gerekli olduğunu belirtir. Teknik, bastırılmış duyguların
ihmal edilen ihtiyaçların ya da kişinin tek taraflı tutumlarının görünür hale gelmesine yardımcı olabilir. Ancak kitap, iç dünyadan gelen her içeriğin tartışmasız biçimde doğru olduğu iddiasını taşımaz.
Esas mesele, ortaya çıkan malzemeyi bilinçli değerlendirme ile karşılamaktır. Aktif imgeleme, bu yönüyle salt entelektüel yorumdan ayrılır.
Rüyanın duygusal atmosferiyle temas kurmayı sağlar ve kişinin kendisinde yaşamadığı ya da tanımadığı yönleri üzerinde düşünmesine zemin hazırlar. Yoğun psikolojik sıkıntı yaşayan kişiler için bu tür çalışmaların profesyonel destekle yürütülmesi daha güvenli olabilir. Dördüncü olarak, kişiselleştirme. Rüyanın eleştirisini dışarıya değil, rüya sahibinin tutumlarına yöneltir, kitaptaki kişiselleştirme ilkesi. Johnson'ın rüya yorumunda etik ve psikolojik bir sınır kurma çabasını gösterir. Bir rüyada görülen aile üyeleri, arkadaşlar, yöneticiler ya da yabancılar elbette gerçek kişilerle ilişkili çağrışımlar taşıyabilir.
Ancak Johnson, rüya figürlerini öncelikle rüya sahibinin ruhsal dünyasının parçaları olarak düşünmeye çağırır.
Bu yaklaşım, rüyayı başkalarının kusurlarını teşhis eden bir araç haline getirmeyi engeller. Örneğin, rüyadaki öfkeli bir kişi, yalnızca dışarıdaki öfkeli birini anlatıyor olmayabilir, rüya sahibinin kabul etmekte zorlandığı kendi öfkesine de işaret edebilir.
Kişiselleştirme, bu ihtimali ciddiye almayı gerektirir. Böylece rüya çalışması, suçlama ve kehanet üretmekten çok, kişinin kendi davranış kalıplarını gözden geçirmesine hizmet eder.
Bu ilke Jungçu psikolojinin gölge kavramıyla da uyumludur. İnsan, kendine yakıştırmadığı özellikleri dışarıdaki insanlara yansıtma eğiliminde olabilir.
Rüyalar, bu tek taraflı bakışı dengeleyen imgeler sunabilir.
Johnson'ın yöntemi, her figürün kesin olarak benliğin bir parçası olduğunu savunan katı bir formül değildir. Buna rağmen yorum sırasında önce kişinin kendi sorumluluğuna bakması, kitabın en kullanışlı disiplinlerinden biridir.
Bu tutum, rüya notlarını günlük ilişkilerde daha dikkatli ve daha az savunmacı bir öz değerlendirme aracına dönüştürür.
Son olarak, ritüel ve somut eylem, bilinç dışı içgörünün unutulmasını önlemeyi amaçlar, inner work, rüya yorumunun son aşamasında ritüele özel önem verir.
Buradaki ritüel, büyük ya da dini bir tören anlamına gelmek zorunda değildir.
Johnson'ın kastettiği, rüyadan edinilen anlayışı hatırlanabilir ve bilinçli bir davranışa bağlayan somut bir eylemdir. Kişi bir not yazabilir.
Bir nesneyi simgesel, hatırlatıcı olarak saklayabilir, ihmal ettiği bir konuşmayı yapabilir ya da günlük yaşamında küçük bir tutum değişikliği deneyebilir.
Önemli olan eylemin gösterişli olması değil, rüyanın işaret ettiği meseleyle sahici bir bağ taşımasıdır.
Bu aşama, kitabın psikolojik yaklaşımını yalnızca yorumlama düzeyinde bırakmaz.
Çünkü insan bazen güçlü bir rüya ya da içgörü yaşasa bile, gündelik hayatın temposu içinde bunun anlamını hızla unutabilir.
Ritüel dikkat edilen şeyi bilinçte tutan bir köprü işlevi görür. Bununla birlikte Johnson'ın önerisi rüyaların değişmez emirler verdiği biçiminde anlaşılmamalıdır.
Somutlaştırma, düşünmeden alınmış radikal kararlar vermek yerine kavrayışı sınayan ölçülü bir adım olmalıdır.
Bu denge, kitabın uygulamalı niteliğini güçlendirir.
Okur, iç dünyasına yönelirken dış dünyadaki sorumluluklarını terk etmeye değil, onları daha bilinçli biçimde ele almaya davet edilir.
Böylece rüya çalışması özel bir deneyim olmaktan çıkar ve kişinin seçimleri, ilişkileri ve günlük alışkanlıkları üzerinde düşünme pratiğine dönüşür.
Sonuç olarak inner work, rüyalarını düzenli kaydetmek, imgelerin kişisel anlamını araştırmak ve iç dünyasıyla daha disiplinli bir ilişki kurmak isteyen okurlar için uygundur.
Jung'un kuramına yeni başlayanlar da kitabın kavramsal dili uygulama adımlarına bağlaması sayesinde yarar görebilir.
Özellikle rüyaları üzerinde düşünmek isteyen, fakat karmaşık sembol sözlükleri ya da ağır akademik metinler arasında kaybolmak istemeyen kişiler için işlevsel bir başlangıç noktasıdır.
Kitap, rüya içeriğini kesin biçimde çözen bir el kitabı değildir.
Bunun yerine belirsizlikle çalışmayı, kişisel çağrışımları izlemeyi ve yorumun sorumluluğunu rüya sahibinde tutmayı öğretir.
Bu yönü okura hazır cevaplardan çok dikkatli gözlem ve öz değerlendirme becerisi kazandırır.
Aktif imgeleme bölümü de, yalnızca rüyanın ne anlama geldiğini sormanın ötesine geçerek, rüyanın uyandırdığı duygu ve figürlerle bilinçli temas kurma imkanı sunar.
Benzer rüya yorumlama kitaplarından farkı, sembollere evrensel ve değişmez karşılıklar vermek yerine, Jungçu yaklaşımın bireysel bağlam vurgusunu korumasıdır.
ayrıca içgörünün ritüel veya küçük eylemler yoluyla yaşama katılmasını istemesi, kitabı salt yorum odaklı çalışmalardan ayırır. Yine de yoğun travma. Gerçeklik algısında zorlanma veya ağır ruhsal belirtiler yaşayan okurların bu tür derinlemesine uygulamaları bir ruh sağlığı uzmanının desteğiyle ele alması daha yerinde olur. Kitap, sabırla tekrar edilen bir pratik olarak okunduğunda en fazla karşılığını verir. Destek olmak isterseniz Roberta Johnson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.